neredeyse adımız bile olduğu için.
Yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın Sesleri. Hoş geldiniz Başkent'e sevgili dinleyenlerimiz. İşte başladı Hayatın Sesleri 15.55'e dek. Bugün de yine sizlerle birlikte olmak istiyoruz her zaman olduğu gibi. Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar programımızı. Sevgili Cihan Aktepe yayınımızı sizlere ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. Her zaman olduğu gibi diliyor ve istiyoruz ki sizler de dahil olun programımıza. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 program boyunca bizlerle iletişime geçebileceğiniz telefon numaralarımız, elektronik posta adresimizi de hatırlıyorsunuz zaten. hayatinsesleri@trt.net.tr, Facebook, Twitter ve Instagram'da da yine Hayatın Sesleri olarak bizlere ulaşmanız mümkün dedikten sonra Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin her zaman olduğu gibi sizler ilk müziğini dinliyorsunuz. Bizler de konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz. Türkiye'de saatlerimiz 15.08'i gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Sizler müziğimizi dinlerken konuğumuzu stüdyomuza aldık. Hemen tanıştıralım sizlerle. Hacettepe Üniversitesi öğretim görevlilerinden, Türk Dili Bölümü öğretim görevlilerinden eleştirmen, yazar Sayın Çiğdem Ülker bizlerle birlikte. Merhabalar efendim.
Merhaba,
hoş geldiniz.
Merhaba efendim, hoş bulduk.
Evet, sizin yazdığınız pek çok kitap var, onlara da değineceğiz ama biz son yazdığınız kitapla dinleyicilerimizi buluşturmak istedik. Sayfaya Yansıyan Hayattır Edebiyat isimli bir inceleme kitabı çıkardınız. Şimdi edebiyatın kültürler arası bir köprü olduğunu anlatıyorsunuz herhalde, değil mi kitapta? Nasıl bir kitaptır, dinleyicilerimize neler söyleyeceksiniz? Çünkü o kadar yeni ki bazı kitapçılarda bile henüz bulamıyoruz kitabınızı.
Teşekkür ederim ilginize Nilgün Hanım. Kitapçılarda da olacak umut ediyorum ama kitapçılardan önce Türkiye Sesi Radyosu'nun beni ağırlamasına binlerce teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz geldiğiniz
ve
için.
Ve sizin sesinizle, programınızın sesiyle bize ulaşan, bizi dinleyen Balkanlarda ve yakın komşularımızdaki Türkçe konuşan, Türkçe dinleyen soydaşlarımızı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
Özellikle Balkanlar dediniz, onların yeri ayrı herhalde sizin hayatınızda. Çünkü kitaplarınızda da yer alıyor galiba, değil mi, Balkanlarla
evet,
ilgili
yazılarınız var? Evet efendim, Balkanlarda bir süre görev yaptım. Dolayısıyla kalben çok yakınım Balkanlardaki insanlarımıza, soydaşlarımıza, onların yaşadıklarına. Kimi katkılar da sunmaya çalıştım. Evet, yakınlık duyuyorum. Ama tabii ben bir edebiyat hocasıyım. Programınızın adı öncelikle dikkatimi çekiyor. Hayatın Sesleri. Benim kitabımın adı da sizin programınızın adına benziyor.
Evet.
Sayfaya Yansıyan Hayattır Edebiyat.
Siz edebiyat gözüyle bakıyorsunuz sadece.
Sadece değil kuşkusuz. Ama muhakkak ki hayata bir edebiyatçının gözüyle bakıyorum. Edebiyatın içinden, kitabın içinden, sözün kıyısından bakıyorum hayata. Ve bakmakla kalmıyorum herhalde. Hissettiğimi, duyduğumu, bildiğimi ve öğrendiğimi yazmak istiyorum. Yazmak yetmiyor. Yazdıklarımı paylaşmak istiyorum. Edebiyatın bir tanımı da budur aslında. Edebiyat, insanoğlunun paylaşma ihtiyacından doğan bir eylem. Evet, elinizdeki kitap çok yeni. Sayfaya Yansıyan Hayattır Edebiyat diyelim. Ve dileyelim ki tüm insanlar için sayfaya yansıyan iyilik, doğruluk ve bütün insanlar için mutlu ve sağlıklı bir yaşamın yolları olsun. Ve edebiyat da bunu anlatsın.
Evet, sayfaya yansıdığını buradan görebiliyoruz ama okuma kültürünün, edebiyatımızın dijital çağdaki konumunu da irdeliyorsunuz bu kitapta. O da yer alıyor aslında.
Evet Nilgün Hanım, farklı konularda, farklı zamanlarda yazılmış kimi eleştiri metinleri, kimi deneme metinleri var bu kitapta. Haklısınız, dijital çağda. Hatta bu post-truth çağda edebiyatın ulaştığı, baktığı, dokunduğu yeni alanlar ve aldığı anlamlar elbette biz yazarların da ilgisini çekiyor ve bunlar birer çözümlemeye dönüşebiliyor.
Evet, şimdi bu çözümleme esnasında neler gördünüz Türk edebiyatını değerlendirirken, geçmişten günümüze şöyle bir baktığımızda neler söyleyeceksiniz?
Tabii edebiyat incelemesi deyince akla ilk gelen edebiyat tarihi. Türk edebiyatı da edebiyat tarihçileri tarafından incelenmiş, kategorize edilmiş, farklı bölümlere katlanarak ortaya konulmuş yargılar içeriyor. Lakin ben bir edebiyat tarihçisi olarak bakmıyorum Türk edebiyatına, Türk yazınına. Edebiyat tarihçisinin yaptığı farklı bir etiketleme işlemi. Hı hı. Benim baktığım pencere durduğum noktada, işte 2017'lerde Ankara'da çağımızın içinden hem bugünün yapıtlarını okuyarak hem dünün eserlerini okuyarak nasıl göründüğüne, hı hı, ve bugünün insanına Türkçe edebiyatın ne söylediğine bakmak. Hı hı. Ama benim gözlüğümle.
Evet. Şimdi tabii yine kitaba baktığımızda ya da araştırmalarınız esnasında edebiyatın sosyal ve siyasi hayatla da ilişkisi olduğunu görüyoruz, söyleyebiliriz değil mi?
Kuşkusuz. Edebiyat insanoğlunun en üst eylemlerinden biri. Hatta nöropsikologlara bakarsanız insan beyninin yapabildiği en karmaşık işlem. Sosyal ve siyasal olgularla ilgisi var mı diyorsunuz? Elbette bir çağın edebiyatı içinde doğduğu toplumun zamanını, koşullarını, insan ilişkilerini, geleceğe bakışını yakından tanıklıklarla ortaya koyuyor.
Evet. Ama işte bunu takip edebilmek için de o eski klasikleri, usta yazarları da okumak gerekiyor galiba birazcık, değil mi? Dinleyicilerimiz açısından soruyorum.
Çok haklısınız. Yani bu kitapta ben de bir süredir okuma ihtiyacını duyduğum, ta 1856'larda yazılmaya başlayan Türk romanına bir kez daha döndüm. Nitekim elinizdeki kitapta Recaizade Mahmut Ekrem'in, hı hı, Araba Sevdası'ndan,
evet,
Sami Paşa Sade Sezai'nin Sergüzeşti'ne, efendim Küçük Paşa'ya uzanan bir açılım var.
Evet. Hı hı. Tabii yetiştikleri toplumların etkilerini görüyorsunuz belki de buralarda.
Yetiştikleri dönemin etkisi yazarın üstünde ikinci bir deri gibi duruyor, hı-hı, kuşkusuz. Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası bugün Türk edebiyatında klasik tanımlar içinde.
Evet.
Yani züppe, snob bir Behruz Bey'in hayat öyküsü, hı-hı, diye tanımlanan bir eserken bugün dönüp 150 yıl geriye baktığınız zaman bugünün olgularıyla, bugünün bilgisiyle başka bir şey okumak da mümkün. Zaten Recaizade Mahmut Ekrem Bey bunu kendisi de söylüyor. Ama belki bunları konuşmak için de aradan yüzlerce yıl geçmesi gerekiyormuş Bilgün,
evet,
Hanım.
İşte bu nedenle de şair ve yazarların o belli anlayışların yaygınlaşmasındaki önemleri çok büyük galiba, değil mi?
Nasıl?
Şimdi belli şair ve yazarların anlayışlarının yaygınlaşmasında, bu tür eserlerin okunmasında, benimsenmesinde önemli rol oynuyor o okuduğumuz kitaplar.
Yazarlar dünyayı bir açıdan yorumluyorlar. Has bir edebiyat eseri İnsanoğlunun derinlerindeki bilgiyi, duyguyu insana anlatıyor has edebiyat eserleri. Bu yüzden edebiyat hiç bitmiyor.
Evet.
Her yüzyıl yeni insanın yeni öyküsünü anlatıyor. Yazarlar kendi çağlarının insanını, kendi çağdaşlarını anlatarak, hı hı, yüzyıl öteye bir mesaj bırakıyorlar.
Evet.
Zaman zaman da bir kahin gibi 100 yıl sonrasına ilişkin açıklamalarda bulunuyorlar. Bir takım sanki kehanetlerde bulunuyorlar. Evet, edebiyat sosyal hayatla, siyasal gelişmelerle ve insanın bu dünyadaki macerasıyla at başı gidiyor.
Evet. Onun için kitabınızda da resim mekandır, edebiyat zaman diyorsunuz herhalde.
Resim,
öyle bir başlığınız var.
Evet, öyle bir cümle, bir arkadaşın kitabıyla ilgili, bir ressam arkadaşın edebi yapıtıyla ilgili konuşurken kullandığımız bir cümle. Sanatlar birbiriyle ilgili, güzel sanatlar birbiriyle, hı-hı, ilgili. Resim, edebiyat, heykel, müzik birbiriyle çok yakın insan, evet, eylemleri. Resim mekandır, edebiyat zaman derken şunu düşünmüş olmalıyım. Resimde sadece iki boyutlu bir mekanı tanımlar sanatçı. Ama edebiyatta geçmişi anlatmak da mümkündür. Geleceğe gönderimler de bulunmak da mümkündür. Evet, edebiyat zamanı sunar okura.
Daha perçinleştirir belki, değil mi?
Tabii ki.
Evet. Şimdi peki edebiyatın sinemaya, dizilere uyarlanması var hele son zamanlarda. Çok revaçta. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz acaba? Ki kitapta da yer vermişsiniz buna galiba.
Sinema çağımızın çok popüler bilimi ve muazzam bir sektör. Hele televizyonla ve şimdi bu dijital gelişmelerle olağanüstü sıçramalar gösteren bir alan. Hem kültürel boyutu var, hem ekonomik boyutu var. Büyüleyici bir alan tabii sinema. Ve sinema ve film ve yönetmen her zaman edebiyatın desteğine ihtiyaç duyuyor. Bu açık. Bütün neredeyse adı ilk aklımıza gelen bütün ünlü filmler hep edebiyat dehalarının ürünlerinin üstünde temelleniyor. Ama üstünde saatlerce konuşabileceğimiz bir konu bu, biliyorsunuz Nilgün,
evet,
Hanım.
Evet.
Her zaman, çünkü filmlerle kitaplar birbirini karşılamıyor. Farklı farklı alanlara uçuyor yönetmenler.
Tabii okuduğunuz kitabın filmini izlediğinizde ama ben böyle betimlememiştim diyorsunuz. Bir hayal kırıklığı mutlaka yaşanıyor zaten herhalde, değil mi?
Hayal kırıklığımı bilmiyorum ama sinema tabii yönetmenin düşünü, yönetmenin rüyasını sunuyor bize. Ama bir kitabı okurken siz kendi rüyanızda, kendi düşünüzün içindesiniz. Hı hı. İki farklı alan bunlar. Birbirini besliyorlar ama çağımızda zaten bütün kültürel alanlar birbirini besliyor.
Kesinlikle.
Ve aynı
belki
bahçede boy veriyor.
Belki de okumadıysanız o kitabı, o filmi ya da o diziyi izlemeye başladıktan sonra kitabı da okumak istiyorsunuz. Yani böyle de dediğiniz gibi birbirini destekler
besliyor,
yanı var.
Evet.
Şimdi birkaç kitabınız daha var tabii. İkisi şu an yine elimde. Ekin'le Gelen ve Zamanın Kapıları. Bunlar da daha farklı türde yazılmış kitaplar herhalde, değil mi?
Ekin'le Gelen yine edebiyat eleştirmeleri üzerinde yükselen bir denemeler kitabı. Zamanın Kapıları çok farklı bir çalışma. Zamanın kapıları benim için şehirler.
Hı hı.
Çünkü şehir insan uygarlığının ortaya çıktığı, insanın kendini yaptığı mekan ve gezme ve yaşama imkanı bulduğum şehirlerin bir edebiyatçı açısından gezi anıları diyelim bunlara.
Evet. Zamanın Zaman kapıları. Geçiyor, insanlar unutuyor ama kaleler, kubbeler, kuleler, köprüler, kentler unutmuyor geçip giden zamanı. Sadece orada açılıyor zamanın kapıları. Kitabın arka yüzündeki bu güzel cümlelerle bu kitapla ilgili düşüncelerinizi de kısacık almış olalım istedik. Şimdi süremizin de sonuna yaklaşıyoruz ama bu arada yaratıcı yazarlık dersleriniz var sizin. Birazcık da ondan söz etmek istiyoruz. Nasıl gidiyor dersler? İlgi yoğun mu? Kitap yazmak üzerine katılanlar çok mu?
Ankara'da aslında kurumsal anlamda Uğur Mumcu Haşımacı Gazetecilik Vakfı'nın yaratıcı yazarlık seminerleriyle başlamak gerek söze. Ben de orada ders veren ekibin içindeyim. Neredeyse 15 yıldır. Tabii orada bir paket program var ama bunun dışında da edebiyat ve yazmaya aklını vermeye gönül veren pek çok arkadaşımla birlikte yaratıcı yazarlık atölyelerinde birlikte olmaktan çok mutluyum doğrusu. Evet, Ankara'da ve kuşkusuz başka kentlerimizde de yazmak isteyen, dilin bu en üst ürününe ulaşmak isteyen pek çok öğrencim var. Ve onlarla birlikte olağanüstü tecrübeler yaşıyoruz.
Ne güzel, ne mutlu. Öğrencileriniz de çok şanslı sizlerle birlikte çalışıyor olmaktan.
Teşekkür ederim.
Peki birazcık kurslarla ilgili dinleyicilerimize de ipucu verebilir misiniz acaba? Nasıl yaratıcı yazarlar olunabilir acaba? Biraz zor İnsanoğlu, bir soru oldu galiba.
İnsanoğlu paylaşmak istiyor. İnsanoğlu algılarını ve dilin, dil dediğimiz bu mucizevi sistemin dinleyerek, konuşarak, okuyarak edindiği tecrübelerini yazarak kalıcı kılmak istiyor. Bu belki de bizim kodlarımızda yazılı bir özelliğimiz. Hı hı. Ve varabileceğimiz en üst nokta yazmak. Böyle diyorlar gerçekten doktorlar. Ama yazmak derken bunu bir romanla, bir öyküye, bir denemeye, bir tiyatro yapıtına dönüştürmek gerçekten çok saygın bir şey. Ve belki de yapmamız gereken bir şey. Hani var olmanın tanımıyla çok alakalı bir şey. Hayatı anlamlandırmakla çok alakalı bir şey. Çünkü hepimiz, eminim siz de bir noktadan sonra niçin buradayım ve niçin yaşadım sorusunun yanıtını arıyoruz. Bu yanıtı verebileceğimiz alan edebiyat ve felsefe. Felsefe edebiyatı beslerken okuduğumuz pek çok yapıtta da işte o yaratıcı olmanın güdüsünü tetikliyor felsefe. Yaratıcı yazarlık derslerinde sizin programınızın ismi gibi hayatın seslerini, hayatın bize söylediklerini birlikte duymaya çalışıyoruz ve yazılanları, metinleri birlikte değerlendirmeye çalışıyoruz. Nilgün Hanım, sizi bir yaratıcı yazarlık dersimize bekliyoruz.
Teşekkür ederiz efendim. Ben de bunu değerlendireceğim. Çok teşekkür ediyoruz program
konuğumuz olduğunuz ediyorum.
İçin. Bizlerle birlikte olduğunuz için sayfaya ben yansıyan Hayattır Edebiyat adlı kitabınızla buluşturduğunuz için sağ olun, var olun. Daha yeni kitaplarınızla yine birlikte olmayı diliyoruz.
Teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz.
Hayatın seslerini selamlıyorum. Size teşekkür ediyorum.
Biz de size teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Sağ olun, var olun. Hacettepe Üniversitesi Türk Dili Bölümü öğretim görevlilerinden eleştirmen yazar Sayın Çiğdem Ülker, Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuydu. Teşekkür ediyoruz kendilerine.
Alev alev yanıyorum, buzlarım çözülüyor aşka. Gardım düşüyor, tutamıyorum. Korkuyorum bakışların çarpınca bana. Alev alev yanıyorum, buzlarım çözülüyor aşka. Karnım düşüyor, tutamıyorum. Korkuyorum bakışların çarpınca bana. Birbirimizi birkaç aşk kadar geç kalmış olmasaydık, hep yanlış giderlerin ardından yorulmasaydık. Birbirimizi birkaç aşk kadar geç kalmış olmasaydık, hep yanlış gidenlerin ardından yorulmasaydık. Alev alev yandım doğru, küllerinden doğar mıyım sana doğru? Al beni, ne yaparsın? güzel güne bakan. Ben tozuna dumanına hasret bir rengaz. Alev alev yandığın doğru, küllerinden doğar mıyım sana doğru? Kendimi arıyorken olmaktan korktum geldim sendeyim. Al beni ne yaparsan ya.
Öze yolculuk. Evet sevgili dinleyenlerimiz, öze yolculuk köşemizdeyiz. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor sevgili Remzi Ege ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş buldum.
Evet, öze yolculukta bugün tecessüs diyeceğiz. Daha çok kötülükleri, kusurları araştırmada kullanılan bir tabir. Merak ve araştırma merakı, değil mi?
Tecessüs, evet, biraz olumsuz bir anlamı var. Öncelikle ben bir şu sesimden dolayı özür dileyim. Hastalık beni bu hale getirdi.
Geçmiş olsun. Tabii görüntünüzde hiçbir şey yok. Dinleyicilerimiz onu
ama
göremiyorlar.
Kim bu yani? Remzi Hoca'nın sesi böyle değildi diyebilirler. O benim.
Geçmiş olsun.
Sadece sesim
sağlık
bu haftalık
diliyoruz.
Böyle. Ben de herkese iyilik diliyorum. Bu ara salgın varmış, onu da böylece öğrenmiş olduk. Şimdi tecessüsle ilgili konuşurken sizin de söylediğiniz gibi daha çok olumsuz bir meraktan söz etmek gerekiyor. Çünkü aslında merak iyi bir şeydir. İlmin anahtarıdır derler. Ve soru sormak, öğrenmek, merak etmekle ilgili bir şey. Ve merak ettiğiniz sürece zaten hayatta var olursunuz.
Ama buradaki biraz daha farklı herhalde. Kusurları, kötülükleri tabii, araştırmak
tabii,
amaç.
Tabii, yani şimdi her kavramın kendi içinde boyutlanmasıyla ilgili olarak tecessüste de incelikler dizisi devam ediyor ve pek çok kavramla bir arada düşünerek ele alınması gereken kavramlardan birisi haline geliyor. Bunlardan bir tanesi belki daha önce de sizlerle konuşmuş olduğumuz gıybet kavramı.
Ki şu aralar çok moda. Gıybet kavramı.
Gıybet kavramı, yani insanların sadece tecessüsle kalacaklarını düşünmemek lazım. Bu kendini ilgilendirmeyen şeyleri merak etme konusu sizi bir noktada gıybete götürüyor. Dolayısıyla bunu da bununla birlikte konuşmak gerekebiliyor. Bir başkası da yine dinen çok yasaklanmış olan Hümeze suresinde söz edilir bundan. İşte kaşıyla gözüyle alay edenlere lanet olsun diyerek bir ayet. O da alay etmek. Hı hı. Yani bir insanın kendisinde var olan ama yani onun belki varlıksal durumuyla ilgili Yani verili bir şey, ne yapsın, değiştiremeyeceği bir şey ama yani olabilir, öyle değil, eğitimle veya başka türlü de edemediği insanların alay konusu olabilecek şeyleri sizin onu alay ederek karşılama biçiminiz, bu da yanlış bir şey. Bununla da bir arada düşünmek lazım. Ama biz yani tecessüsle ilgili konuşurken biraz da şunu söylemek istiyoruz. Zanla da ilgili bir şey. Şimdi Kur'an'da Hucurat suresinde geçer. Zanın bir kısmından kaçının büyük günahtır o diye. İyi olan kısmını da konuştuk biz sizinle. Hani hüsn-i zan. İnsanlar hakkında önden bir iyi düşünme meselesi. Çünkü bilemeyiz yani insanları elbette her zaman için yani iki türlü değerlendirmek mümkün olabilir ama bize önerilen her zaman onlarla ilgili baştan bir kredi açmak, baştan bir onları iyi tarafıyla anlamaya, öğrenmeye, tanımaya çalışmak. İşte kötü olan tarafı da yasaklanan tarafı suizan. Yani günahtır denilen tarafı bu.
Şimdi, zan altında bırakmayın derler ya, en büyük yalandır zan aslında
işte,
değil mi?
Güzel, yalan da bunlardan bir tanesi, iftira. O yüzden bir kavramı böyle çeşitli yönleriyle kendini ilgilendiren başka kavramlarla bir arada düşündüğünüzde yani daha uygun bir anlam dünyası oluşturabiliyorsunuz. Bu anlam bağlarını oluşturduğunuzda da bunun niye övülen ya da niye yerilen bir davranış türü olduğunu daha iyi anlamak mümkün olabiliyor. Biz genelde sizinle böyle öze doğru da bu şekilde bir derinlemesine tahlil yapma ihtiyacı hissediyoruz. Çünkü yani şimdi tecessüsle ilgili öyle bir örnek var ki ben bunu okuyunca zaten çok şaşırmıştım. Hazreti Ömer'le ilgili bir şey, onun hayatında başına gelen bir şeyi anlatıyorlar. Tabii bunların hepsi rivayet ama yani olası şeyler, insan hali, başımıza gelmeyecek bir şey değil. Bu halifeliği zamanında olan bir şey. Medine sokaklarında teftişe çıkmış. Ve böyle evlerin arasında gezerken bir adamın şarkı söylediğini duymuş. Şarkı söylemek acaba yanlış bir şey miydi o dönem için, ondan çok emin olamamakla beraber buradaki rivayetin devamında şöyle geliyor. İçeriden sesi duyunca o evin duvarına tırmanıyor ve içeride kendince nahoş bir durum görüyor. Şimdi bunu görünce dayanamıyor ve ey Allah'ın düşmanı, onun yasakladığı bir şey işlediği halde Allah'ın senin günahını gizleyeceğini mi sandın? Hani ha yakaladım seni.
Ben gördüm.
Bir sözle o içerideki evin sahibine sesleniyor. O da diyor ki ben bir konuda Allah'a karşı geldiysem ey emirül müminin sen diyor. Allah'a diyor üç konuda karşı geldin.
Evet.
Allah diyor ki birbirlerinizin kusurunu ve mahremiyetini araştırmayın. Hı-hı. Ama sen araştırdın. Yani bunu merak ettin ve bu duvara tırmandın. Allah diyor ki evlere kapılarından girin. Ama sen duvara tırmandın.
Ya.
Kapıyı kullanmadın. Allah diyor ki iman edenler kendi evlerinizden başka evlere geldiğinizi hissettirip izin alıp ev sahiplerine selam vermeden girmeyin. Bakın bunların hepsi ayet, biliyor musunuz?
Casusluk bu kelimeden mi türemiş acaba?
Tabii kesinlikle. Bunu söylüyor. O zaman diyor sen diyor benim diyor işlediğim diyor bir kusura karşılık üç tane kusuru birden işlemiş oldun. Nasıl olacak bu iş? Yani sen beni yakaladığını söylüyorsun ama şu anda asıl yakalanan sen olmayasın. Böyle bir durum karşısında tabii Hazreti Ömer, hani biz onu hep adaletiyle tanırız ve de hakkı teslim etmek demektir adalet en geniş anlamıyla. O zaman o da diyor ki benim diyor söyleyecek bir şeyim kalmadı. Yani eğer diyor sen kişisel olarak beni affediyorsan ben de diyor bu senin yaptığını zaten görmemiş olacağım ve gideceğim. Utanıyor çünkü.
Evet. Yaptığı şimdi şeyden. O zaman insan olmanın onuruna yakışır şekilde davran diyor galiba. Şimdi Kur'an'da bir ayet var mıdır bununla ilgili?
İşte bununla ilgili olan ayetler bunun etrafında dönen ayetler. Ama az önce size o kavramsal boyutu onun için söyledim. Peygamberin pek çok hadisi var. Onlardan mesela bir iki tanesini söyleyelim. Hı hı. Ve bunlar yaptırımlı şeyler. Yani elbette birebir kelime olarak literal o şekilde anlaşılmasın. Bazen çünkü öyle şeyler var ki İnsanlar bunları kelime olarak, tam olarak o öyledir, öyle söylendiği şeklinde anlayınca biraz sıkıntıya girebiliyorlar. Evet. Mesela bir tanesi şöyle, hemen onu söyleyeyim ben. Peygamberimizin söylediğine göre kim istemedikleri ya da ısrarla kaçındıkları halde bir grubun konuşmalarına kulak kabartırsa kıyamet günü kulağına kurşun dökülür. Hı hı. İşte bu hani gözde canlandırılmayacak bir şey, kulağına kurşun dökülmesi, ama bu ifadeler işte dille ilgili şeyler. Yani Arap toplumunda kulağa kurşun dökülmek artık nasıl karşılanıyorsa, evet, belli ki bunun da bir altyapısı var. Yani insanların bildiği bir şey bu. O toplumun bildiği bir şey ve bu çok kötü bir şey. Çok büyük azap, hı-hı, veren bir şey, hı-hı, belli ki. Hı-hı. Yani onu ona benzeterek söylüyor. Yaptığınız şeyin karşılığı çok büyük bir karşılık. Sakın insanların arkasından onların da hiçbir şekilde istemediği bir şeyi araştırarak gün yüzüne çıkarmaya çalışmayın.
Şimdi kusur bulamadıkları takdirde de iftiraya doğru gidiyor galiba.
Sonuç odaklı çalışıyor, evet, insanlar. Yani kendi duygularını tatmin etmenin bir yolu. Neticede araştırmaya başladığınız zaman onun sonu yok yani. Hı hı. Yani bir şey elde etmek istiyorsunuz, bir sonuca varmak istiyorsunuz. Dolayısıyla da yani en son ihtimal iftiraysa zaten başladığınız iş doğru bir iş değil ki. İftirayla sonuçlansa ne olacak?
Evet.
Oraya kadar götürebileceğiniz bir şey.
Evet.
Şimdi bir de öyle bir şey ki, yani bu yapılan işin hiçbir zaman karşılıksız kalmayacağına dair de ifadeler var. Yani siz bir başkasının kusurunu araştırdığınızda ve onun ortaya çıkması için gayret sarf ettiğinizde, şundan emin olun, bir gün sizin de muhakkak kusurlarınız ortaya çıkacak. Çünkü bunun tam tersiyle ilgili öğütler var. Hı hı. Yani kim bu dünyada bir mümin kardeşinin günahını, ayıbını, kusurunu örterse, Cenab-ı Hak da öbür dünyada, kıyamette onun ayıbını, günahını, kusurunu örtecektir diye bir vaatte bulunuyor yine. Hı hı. Şimdi bu nasıl olabilecek o zaman? Şimdi Kur'an'da günah tanımlarından bir tanesi, günahı ilan etmenin günah olduğunu, iyi günahın. Bunu çok gizlerler, biliyor musunuz? Ben tekrar ederek söyleyeyim, evet, günahın ilan edilmesi günahtır. Günahın açığa vurulması günahtır.
Evet.
Yani günah olmaması zaten mümkün değil. Ayıp olmaması zaten mümkün değil. Hep bunu konuşup duruyoruz. İnsani bir şeydir bu. Olması gereken de budur. Olur, yapılır, hatadır. Hatadan dönülür, ders alınır. Alınmaz, o yola devam edilir.
Evet.
Ta ki ne zamana kadarsa artık o işin kaderi. Ama bunların ortaya çıkarılması bir derecede insanların artık, ha nasıl olsa bu da bilinir oldu, demek ki ben bunu aleni de yapsam bir şey olmaz.
Meşrulaşıyor gibi görüyor getirir sanki, tabii.
Yani bu o kadar basit bir kural ki. Onun için bunların görünür hale gelmesinde acaba ne gibi bir hikmet olabilir? Bunu düşünerek hareket etmek lazım. Hı hı. Yani toplumsal olaylarla ilgili çok rahatlıkla bunu söyleyemeyebiliriz. Çünkü kural koyuyoruz, kanun koyuyoruz. Bunlara, hı hı, uygun davranılmasını istiyoruz. Elbette bazı teşhir durumları olabilir caydırıcılık açısından. Ama bireysel olarak, yani şu basit hayatımızın içerisinde birbirimizi bir şeylerle yakalayıp, itham edip, ilan edip, teşhir edip acaba ne elde ediyoruz?
Evet, bayılıyoruz değil mi şerefi, haysiyeti, hak ve hürriyeti çiğnemeyi?
Ne bunlar?
Evet.
Yani biz orada güç gösterdiğimizi mi zannediyoruz? Hı-hı. Kime ait gücü kullanıyoruz acaba? Nasıl bir güç elde ettiğimizi vehmediyoruz? Bir dönüp bir kendimize bir baksak ya.
Evet.
Çünkü hiçbir zaman, bakın bu söz çok meşhurdur, kişi kınadığını yaşamadan ölmez derler. Bu,
evet,
bir gerçek.
Evet.
Yani siz kınadığınız, hakkında hüküm verdiğiniz yargı cümleleriyle böyle yüksek yüksek konuştuğunuz, evet, davranışları uygulamadan bu dünyadan göçüp gitmezsiniz.
Hani
bu
büyük konuşma
aynı vakidir
derler.
Kesinlikle.
Evet. Evet.
Yani,
evet,
nereye kadar bu gücü nasıl yansıttığınızı, hı-hı, düşünüyorsunuz? Çünkü dönecek, dolaşacak, o yine sizin karşınızda bir biçimde ortaya çıkacak.
Evet. Karşı yine ne sağlayacak bir de böyle bir şey? Yani neden yaparız acaba bunu? İşte orada da bir sıkıntı var yine,
yok,
kendimizden
yok,
kaynaklanan.
Yok, çok insani bir şey. Çok insani bir şey. Hiç kimse kendini bunda fazla şey bulmasın. Yani, yani ben bunu yapıyorum, acaba bende mi var bir anormallik diye düşünmesin. Emin olun hepimizde aynı duygu var. İşte zaten esas olan bu.
Yani ama karşınızdakine zarar verecek şekilde.
Tamam, işte onu diyorum. Yani insan olmak böyle bir şey. Ya bu duygu hepimizde var. Hepimiz birbirimize karşı bu duyguları taşıyoruz. Ama işte o noktada zaten ne yapıp ne yapmadığımız bizim bu dünyadaki varlığımızı şekillendiriyor tabii.
O zaman tecessüs haram demeyelim mi? Yani, demez miyiz? Diyemez miyiz?
Yani şöyle, tabii ki haram ama tecessüsle ilgili duygumuzu haramlaştıramayız. Hı. Yani o var olan, evet, o bir var. Şey tabii. Evet. Sizin onu ortaya çıkarıp onunla ne yaptığınızla ilgili
ona
bir şey.
Ona gem vurabilmek tabii, de bizim tabii. sınavımız başlıyor.
Tabii, yani bende bu duygu yok diyen birisi varsa ben ona şaşarım. Hı hı. Hepimizde var.
Evet.
Duygu olarak onu kastediyorum. Evet. Yani bu konuda kimse kendini sıkıntıya evet. sokmasın. Ama onunla ne yaptığıyla ilgili olarak
o duyguyla baş edebilmek önemli.
Asıl mesele o. Bakın Hazreti Ayşe kendini tutamamış. Bir gece Hazreti Muhammed yataktan kalkıp dışarı çıkınca merakından o da durduramamış kendisini. Kalkmış pıtır pıtır pıtır arkasından gitmiş. Sonra onu bir yerde böyle uzun bir süre ayakta beklerken bulmuş. Sonra onun hareketlendiğini görünce işte çekinmiş, yani hani beni burada görmesin diye. Yine hızlı bir şekilde dönmüş yatağa yatmış. Fakat tabii Hazreti Peygamber gelince anlamış olağanüstü bir durum hı-hı. olduğunu. Yani çünkü onun uykuda olması gerekiyor, uyuyor olması gerekiyor. Ne oldu Ayşe demiş, hayırdır nefes nefesesin. O da bakmış ki yani ne diyecek, hani bir şey yok diyor ama olmuyor. En sonunda demiş ben böyle böyle merakımı yenemedim. Peşinden geldim, ne yapıyorsun acaba diye. Yani düşünün, bu hani uç bir örnek gibi görünür insanın gözünde evet. ama bir peygamber ve onun eşi, onların arasında dahi böyle bir şey olabiliyor.
Evet. O da ama bu sayılmaz. Ki, sayılır mı?
Ama merak, yani merak. Evet. Yani kendini ilgilendirmeyen bir konuda merakının peşine düşmek. Evet. Tam da bu. Şimdi ben ne diyeyim, bu da bir tecessüs.
Evet.
Tabii ama Hazreti Peygamber de ona demiş ki ben demiş Cebrail çağırdı için ben dışarı çıktım. Yani senin hani bundan korkmayacağını bilsem belki seni de uyarırım. Bak ben gidiyorum. Uyanıp beni göremeyince merak etme falan da diyebilirim belki ama belki çekinirsin, korkarsın. Gelince de bir şey görürsün, üzülürsün diye söylemedim. Şimdi düşünün, yani hani bu merakınızın peşine de koşuyorsunuz da karşınıza ne çıkacak ondan da emin değilsiniz. Sizi de üzecek, sizi de yaralayacak bir şeyler çıktığında ne yapacaksınız acaba? Evet. Nasıl bir donanıma sahipsiniz? Bunu da hesap etmiyor insanlar. Evet.
Fazla merak etmemek gerekiyor bu durumda.
Yani fazla ve
fazlası da azı da zarar.
Ve yani bunu hani işimiz olarak görmemek lazım. Yani bir şeyin tamamen dışında kalmakla ilgili bir şeyden söz ediyoruz. Olabildiğince kendimize ait olmayan konuları dışında kalalım. Niye biliyor musunuz? Çünkü böyle de bir ayet var ve biz bunu çok kullanıyoruz. Yani eğer siz üzerinize düşmeyen şeylerin peşine düşerseniz işte her şeyinizle bundan sorumlu olursunuz. Bilmediğin şeyin ardına düşme diyor Allah. Senin kalbin, gözün, gönlün, bütün duyuların, hissiyatın artık ondan sorumlu olur. Yani gördüğün şeyi görmemiş gibi olmazsın. Duyduğun şeyi duymamış gibi olmazsın. Hissettiğin şeyi hissetmemiş gibi olmaz.
Üç maymun. Bunlar
yani ilave yükler getirmez mi insanın hayatına?
Evet.
Ondan sonra bir de onunla uğraş bakalım. Evet. Bir de ona yok öyle yapmadım da, böyle söylemek istemedim de, oraya gitmem, ben görmedim de. Gördün, hadi bakalım. Bir de evet. senden şahitlik isteyecekler ya. Mesela.
Evet. Evet.
Yani bunlar onun için önemli terbiyeler. Bir şey yasaklanıyorsa onun altında muhakkak yine insanın iyiliği olsun, iyilik olsun o insana diye bir hikmet vardır. Bunu düşünmek lazım. Ne kadar da tatlı gelse de
evet.
size bir işin peşinden gitmek, ona bir anlam yüklemek, kendinize bir takım casusluk eylemleri içerisine
gerçekleştirmek.
Yani şimdi o kadar da kolaylaştı ki teknolojiyle bu, herkes birbirinin evet. telefonunu bile araştırıp bir şeyler yapıyor. Hı-hı. Bunlar da tecessüs, biliyor musunuz? Ne olur evet. yapmayalım. Yani aile içinde dahil evlat çocuğuna, eşler birbirine karşı itimat etmez oldu. Hı-hı. Bu da tecessüs. Yapmayalım. Evet. Herkesin neticede bir özel hayatı var.
Özel hayata evet. da bu kadar dahil olmayalım.
Olmayalım.
Diyerek noktayı peki. koyalım. Sevgili Remzi Yegi, haftaya yine birlikte olacağız. Çok teşekkür ediyoruz bu hafta için. Sağ olun, var olun. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor sevgili Remzi Yegi ile birlikteydik. Teşekkür ediyoruz kendisine tekrar.
adını andıkça titrerim hala. Var mı benim gibi aşka müptela? Adını andıkça titrerim hala. Var mı benim gibi aşka müptela? Muhabbet denilen püsküllü bela. Sanmayın başımdan az geldi geçti. Muhabbet denilen püsküllü bela. Sanmayın başım.
Bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik diyoruz. Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sevgili Cihan Aktepe ulaştırdı sizlere ve ben Nilgün Doruk sundum. Yarın 15 haberleri sonrasında kimseye randevu vermeyin diyoruz. Sizleri yine başkente bekliyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın derken bir müzikle veda etmek istiyoruz sizlere.
Bana sor, sevmek bu kadar mı zor? Senden başka yok, bildiğim yok. Hadi bana sor. Ezginci ruhumuz bir gün biterse çevremizden, ya gerçeği söyleriz ya da nasıl istersen. Ne güzel şeysin sen, hep yaşın 19. Gel yanıma sar beni, bugün var yarın yokuz. Ne güzel şeysin sen, hep yaşın 19. Gel yanıma sar beni, bugün var yarın yokuz. Sen hep yaşın 19. Gel yanıma sar beni. Bugün var yarın yokuz. Ne güzel şeysin sen.
Adımız
Hayatın Sesleri.